Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Yahudi halkı nedir? Veya bir Yahudi kimdir? Yahudiler arasında din değiştirme meselesi nedir? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Yahudi Halkının İcadı isimli podcast'in serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcast Tel Aviv Üniversitesi öğretim üyesi Shlomo Sand'in Yahudi Halkının İcadı kitabı temel alınarak hazırlanmıştır. Bu kitabı sizin için yeniden okumanın nedeni ise Siyonistlerin işgal altındaki Filistin'de sahte bir devlet kurma konusundaki tarihsel temellerini ve iddialarını sorgulamasıdır. Bugün Siyonist rejimin Gazze'ye saldırısı, Filistinlileri katletmesi ve Filistinli liderleri suikaste uğratması dünya kamuoyunun dikkatini İsrail'in sahte tarihine çekti. Siyonistler geçmişte tarihi çarpıtarak ve kendilerini kurban gibi göstererek Filistin halkına yapılan işgali ve katliamları meşrulaştırmaya çalıştı. 7 Ekim'de 17 yıllık abluka ve ambargon ardından başlayan Aksa Tufanı operasyonu ve İsrail'in bu operasyona verdiği orantısız ve intikamcı tepki, dünya kamuoyunu İsrail'in gerçek doğası ve Filistin'i işgal ederek işlediği yalan ve dolandırıcılık hakkında aydınlattı. Bu hassas dönemde Tel Aviv Üniversitesi öğretim üyesinin yazdığı Yahudi Halkının İcadı kitabını yeniden okumak oldukça önemlidir. Bu podcast'e başlamadan önce daha önce söylediklerimizi hatırlamak için sitemizi ziyaret etmenizi ve önceki bölümleri dinlemenin yanı sıra size ücretsiz olarak sunduğumuz birçok başka podcast'i de dinlemenizi öneririz. Şimdi Yahudiler arasında din değiştirme konusunu ele alırken Yahudi halkının sahte tarihine dair yeni noktalara değinen Yahudi Halkının İcadı isimli podcast'in bugünkü bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Thank you.
Bundan önceki sohbetimizde sürgün kavramı ve Siyonistlerin bu konuda uydurduğu yalanlar hakkında konuşmuştuk. Shlomo Sen sürgün efsanesinin ilk olarak Hristiyanlar tarafından yaratıldığını ve Yahudilerin de buna inandıklarını savunuyor. Kitabının 213. sayfasında şöyle yazıyor: sürgün efsanesini Yahudiler yavaş yavaş kendi adlarına geçirmiş ve Yahudi geleneğine dahil etmişlerdir. Aynı sayfada şu konuya da değiniliyor: bu konu İsa'nın çarmıha gerilmesinden dolayı Yahudileri cezalandırdığını göstermek isteyen Hristiyan kilise pederlerinin düşmanca yalanlarından kaynaklanan tarihsel cehalet üzerine kurulmuştur. Siyonistler de bu Hristiyan anlatısından Filistin'i ata toprakları olarak işgal etmelerini meşrulaştırmak için olabildiğince faydalanmışlardır. Shlomo Sen'in Yahudi Halkının İcadı kitabında ele aldığı önemli konulardan biri de Yahudiler arasındaki din değiştirme meselesidir. Yahudi toplumu hakkında yaygın bir görüş, diğer dinlerin takipçileriyle ilişki kurmadıkları, dinlerini yaymadıkları veya yeni insanları cemaatlerine almadıklarıdır. Bu yanlış görüş oldukça yaygındır. Shlomo kitabının 3. bölümünde sunduğu tabloya göre bu davranış tüm Yahudilere ait değil ve dinin tüm tarihsel dönemlerindeki takipçiler arasında görülmemiştir. Sen genellikle Yahudiliğin asla din yaymaya çalışmadığı, eğer bazı yeni Müslümanlar bu dine katıldıysa Yahudi halkının onları isteksizce kabul ettiği varsayılır. Talamud'un meşhur sözüne göre yeni Müslümanlar İsrail için bir beladır diyerek konuyla ilgili herhangi bir tartışmayı önlemek isterler. Ancak bu söz ne zaman yazılmıştır şeklinde ifade ediyor. Sen Yahudiliğin ve Yunan medeniyetinin birlikte yaşamasının Yahudiliği 300 yıldan fazla bir süre boyunca dinamik ve üretken bir din haline getirdiğini söylüyor. Yahudiliğin sotacı ve epiküryen felsefelerle karşılaşması, ruhları fethetme arzusunu taşıyan yeni bir edebiyat yarattı. Yahudi tarihçi Josephus bu konuda o kadar ileri gitmiştir ki kutsal kitabın Yunan bilgeliğinin kaynağı olduğunu ve örneğin Pisagor ile Platon'un Tanrı hakkındaki bilgilerini Musa'dan öğrendiklerini söylemiştir. Aynı bağlamda büyük Roma bilgeni Varro, Jüpiter'i Yahudi tanrısı ile özdeşleştirmiş ve Latince mantıkla şu sonuca varmıştır: bir şeye ne isim verilirse verilsin anlaşılması önemlidir. Tarihi metinlere göre Roma'da kadınlar Yahudiliğe daha fazla ilgi göstermiş ve birçok kadın Yahudiliği Roma'nın üst sınıflarında yaymıştır. Genel olarak Yahudilik Roma İmparatorluğu'nun sınırları içindeki Slav, Cermen, Galya ve İspanya gibi bölgelere yayılmıştır. Sen Matta İncil'in Yahudiliğin açıkça yayılması için bir kanıt olduğunu söyler. Özetle Shlomo Sen birçok hahamın bu dini yeni benimseyenleri kabul etmeyi ve onları insanlar arasına tamamen dahil etmeyi istediğini belirtiyor. Kitapta dikkat çekici bir diğer nokta ise Hristiyanlık ve Yahudilikteki ortak bir ritüel olan suyla arınma benzerliğidir. Sen bu ritüelin hem Rabbini Yahudilikte hem de Pavlusçu Hristiyanlıkta aynı anda benimsendiğini ve farklılıklarına rağmen bu ritüelde ortak olduklarını belirtir. Ancak gelişmekte olan Hristiyanlık dünyasında yeni üyelerle eski üyeler arasında daha fazla eşitlik olduğunu ve yeni gelenlerin daha nazik karşılandığını da bir farklılık olarak savunuyor. Peki Shlomo Sen neden kitabında bu bilgileri veriyor? Cevap şu ki Yahudilerin İsrail'in kapalı ve dışlayıcı bir çevreye sahip oldukları ve diğerlerini kabul etmedikleri görüşünün Siyonistlerin hükümet politikası olduğunu ve İsrail devletinin egemenliğine hizmet ettiğini göstermek için. Shlomo Sen okuyucusuna Yahudilerin din değiştirmeye davet kampanyalarının başladığı ve uzun süreli hayali sürgünün icat edildiği bir bölgedeki durumunu düşünmesini önerir. Romalı yöneticilerin ve onların haleflerinin adını Filistin olarak değiştirdiği Yahudiye. Yahudi bilginleri İsrail toprağı olarak bu yeniden adlandırmaya savunmacı bir tutumla yanıt verdiler. Sandin Yahudi Halkının İcadı kitabındaki bazı bölümlerde İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki özgür düşünceli tutum karşılaştırmasını da belirtmek gerek. İslam ordusunun gücünün sırlarından biri Müslümanların fethedilen halklarına karşı nispeten özgür düşünceli tutum olarak görür. Yani İslam fethedilen toprakların halklarının zorla bu dine girmesini istememiştir. Tabii ki eğer tek tanrılı olurlarsa. Sandin bu hatırlatması Kur'an'da ehli kitapta gösterilen saygıya dair ayetlerle uyumludur. Yahudiler arasında din değiştirme ve sürgün efsanesi konusunu kapatmak için Shlomo şu sözüne dikkat çekmek gerekir. Yahudilerin ulusal efsanesi veya bu ulusal beyan tamamen hayali bir tarihin ürünüdür. Yahudilerin zorla sürgüne gönderilmesi gibi bir durum hiç yaşanmamış. Bu Hristiyan efsanesi Yahudi geleneği tarafından benimsenmiş ve kamuoyu ve eğitim kurumlarında ulusal hafızanın bir parçası olarak serbestçe sunulmuştur. Sadece bu efsane sürgündeki milleti başkalarının yaşadığı bir ülkeye yerleştirmek için ahlaki bir meşruiyet sağlamıştır. Ulusal hafıza, ritüel unutmanın temeli üzerine inşa edilmiş ve şaşırtıcı başarısı da buradan gelmektedir. Bu İsrailli tarihçinin belirttiğine göre İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlar Yahudileri din değiştirmeye zorlamamış, sadece onlardan mülklerini almışlardır. Daha sonra hayali sürgün ikinci tapınağın yıkılmasından sonra toplu sürgün hakkındaki temelsiz dini anlatının yerini almış ve Filistinli çiftçilerin Yahudi halkının çocukları olduğu teorisi ortaya çıkmıştır. Shlomo Sand sürgündeki millet, yalnız kalmış millet ve hayali millet kavramlarının yaratılması ve geliştirmesi üzerine yazmış ve bu üç faktörün Yahudi halkının icadında ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ona göre sürgün, yalnızlık ve hayalilik, kitabının bu bölümünde Siyonistler tarafından icat edilen bir millet için sıralanan üç önemli faktördür. Ancak Yahudi tarihinin içinde söylenmemiş ve üzerinde durulmamış önemli sırlar da bulunmaktadır. İsrail'in bugün konuşulmasını veya araştırılmasını istemediği önemli tarihsel dönemlerden biri de günümüz Yemen'indeki Himyar Krallığı'dır. Aynı şekilde Hazar Yahudileri de bilinçli ve kasıtlı olarak unutturulmuş bir başka konudur. Siyonist tarihçilik bazı dönemlerde Himyar Krallığı'na az ilgi göstermiş. Hatta bazen hiç değinmemiştir. M.Ö. 110'dan M.S. 520'ye kadar süren yükseliş ve hakimiyet dönemi yaşayan Himyar, Yemen'in tarihsel krallıklarından biridir. Büyük bir kabile olan Himyarlar tarihsel süreçte Yahudi olmuş ve Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılmasıyla geniş çapta İslam'a geçmişlerdir. Şilomo Yahudileşmiş Himyarlar hakkındaki bölümün İsrail eğitim sisteminin tarih yazımının kenarına itildiğini ve İsrail lise mezunlarının bundan haberdar olmadığını söyler. Yazarın ifadesiyle güçlü Himyar Krallığı bugün üzücü bir kader yaşamaktadır. Çocukları onunla övünmemekte, hatta birçokları bu krallığın varlığından bahsetmekten çekinmekteler. Yazar bu krallıktan bahsederken aynı zamanda gizemli bir güç ve kötü niyet tarafından tarih sayfasından gizlenmiş olan Kuzey Afrika Yahudilerine de değiniyor. Benzer şekilde Yahudi tarih yazımında 13. yüzyılın ilk yarısından sonra Hazaristan'dan bahsedilmemiştir. Ve Sand'ın deyişiyle bu krallık tarihin unutulma karanlıklarına gömülmüştür. Yahudi Halkının İcadı kitabının bir bölümünde 1970'li yıllarda İsrail'in toprak genişletme çabalarına değinilmiş ve eski ahide ve Yahudilerin sürgüne de dayanmadan Doğu Kudüs'ü ilhak etmek, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri hatta Sina Yarımadası'nda yerleşim yerleri kurmak için hiçbir gerekçe bulamadığı belirtilir. Sand bu dönem ve sonrasındaki olaylar hakkında sonsuz bir ulusun zaman efsanesine kapılmış Siyonizmin 1967'deki vahşi tepkilerinde Stalinistlere benzeyeceğini öngörmediğini söyler. Sand kitabının bir bölümün başında sorduğu ve cevabı metnin içinde gizli olan bir soruyu şu şekilde yöneltmiştir. Hristiyanlık tarih boyunca birçok siyasi sistemi geride bırakarak zafer kazanmış. İslam da aynı şekilde. Peki Yahudilik neden böyle olmadı? Bu sorunun cevabı muhtemelen Himyar Yahudileri ve Hazar Yahudileri gibi Yahudiliğin ulusal efsanesi ve vaat edilmiş topraklarla çelişen tarihsel gerçeklerin görmezden gelinmesi eyleminde yatmaktadır. Himyar'daki güçlü Yahudi krallığı ve Hazar bölgesindeki Yahudiler gerçek tarih sayfalarında yer almasına rağmen geçmiş yıllarda siyasi nedenlerle göz ardı edilmiştir. Sandin bu konudaki alaycı sorusu ise şöyle. Himyarliler ve Berberiler ve Hazarların zamanı kayboldu ve artık geri getirilemez mi? Himyar Yahudi Krallığı ve Hazar bölgesindeki Yahudiler, Yahudi tarihinin gizemli noktalarıdır. Bir zamanlar büyük saygı görmüşken bugün hakkında araştırma yapmak yasaklanmış ve kınanmıştır. İsrail, Yahudilik ve Yahudi kanı kavramlarını bu tarihsel belirsizlikler yerine koymak istemektedir. Özetle bu metin Yahudi tarihinin bazı önemli ve göz ardı edilen yönlerine ışık tutmaktadır. Bilhassa Himyar Krallığı ve Hazar Yahudileri gibi konuların Siyonist tarih anlatısının dışında bırakılması ve bunun nedenlerinin incelenmesi Yahudilik ve İsrail devleti hakkındaki anlayışımıza katkı sağlayabilir.
Thank you.
Yahudi Halkının İcadı kitabının bu bölümünde ayrımcılık, İsrail'de kimlik politikası başlığını taşıyor ve sadece milliyetçilik ve Yahudi kimliğine odaklanmıyor. Aynı zamanda Yahudi miras ve kanı gibi konulara da içeriyor. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da kitlesel milliyetçiliğin zirve yaptığı bir dönemde Yahudiler kendi yeni vatanlarını savunmak için harekete geçti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Siyonizm, dünya Yahudi topluluklarında zayıf ve önemsiz bir hareketti. Shlomo Sand, Yahudi kimliğiyle ilgili dini olmayan bu kırılgan bağı güçlendirmek için Yahudi tarihini yazmanın yeterli olmadığını belirtiyor. Sand'e göre bu dini olmayan ve kırılgan Yahudi kimliği kronolojik olarak da büyük farklılıklar gösteriyor. Bu İsrail yazarın yorumuna göre Siyonizm başka bir bilim dalına başvurmak zorundaydı. Yahudi milletinin eski temellerini güçlendirmek için biyolojiye başvuruldu. Senden bu tartışmadaki son sözünü söylemek gerekirse kitabındaki alaycı ifadelerinden birine başvurabiliriz. Bu akılcı ve önyargısız dönemde saf Yahudi bilimi, önyargılı ve batıl inançlarla dolu eski Yahudi inancının yerini almıştır. Siyonist biyologların Yahudi kanı üzerine yaptıkları araştırmaları anlatırken hiç kimse neden pahalı biyolojik araştırmaların kadılsal bir dini sınıfa adlandığını sormadı, diyor. Çünkü ona göre tüm bu pahalı bilimsel çabalardan sonra Yahudi bir bireyi biyolojik bir kriterle tanımlamak mümkün değildi. Sen miras kavramının sadece İsrail'in Filistin üzerindeki iddiasını haklı çıkarmaya hizmet ettiğini düşünüyor. Bu yüzden Yahudi biyolojisinin amacını başkalarından ayrılmayı teşvik etmek olarak tanımlıyor. Aslında onları kendinden temizlemek değil. Shlomo Sand Yahudi kanı konusunda kullanma analizinde Yahudilerin maksimum düzeyde kendi içine kapanması, evlilik ve uzun süreli Yahudi mahallelerinde yaşamalarının özel bir tür Yahudi yarattığını belirtiyor. Yahudilerin izole sosyal yaşamı, davranışlarını hatta yüzlerini bile etkilemiştir. Miras ve kan bununla hiçbir ilgisi yoktur. Bu sosyal varoluş, hatta özel meslekler Yahudiler tarafından özgürce seçilmemiş, orta çağda onlara dayatılmıştır. Shlomo kitabının 5. bölümünde Yahudi halkı nedir veya bir Yahudi kimdir sorusunun cevabını şu şekilde veriyor. 1970'lerde dinci lobinin baskısıyla dönüş yasası değiştirildi ve İsrail halkının gerçek üyesi olan kişilerin tam ve kesin bir tanımı elde edildi. Yahudi, Yahudi bir anneden doğmuş veya Yahudi dinine geçmiş ve başka bir dine mensup olmayan kişidir. Shlomo'ya göre bu tanım sayesinde uzun süredir süren tereddüt ve tartışmalardan sonra Rabbinik din ve özcü milliyetçilik arasındaki işbirliği nihayet sağlam bir şekilde birleşti. Ancak kitabın sonu Yahudi genetiği gibi alaycı bir ifadeyle bitiyor. Shlomo'ya şöyle yazıyor, Siyonist Yahudi ulus kavramı temel bir biyolojik bilim olarak sunuldu ve yeni bir dal doğdu. Yahudi genetiği, Anglo-Sakson dünyasının saygın yayınlarında makaleler yayınlamaktan daha ikna edici ne olabilir ki? Batılı bilim dünyasının kapıları, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihsel efsaneleri ve sosyolojik varsayımları şüpheli ve önemsiz genetik bulgularla sürekli karıştıran İsrailli araştırmacılara açıldı. Değerli dinleyiciler, Yahudi Halkının İcadı isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Yeni Müslüman olan Fatma Graham duygularını şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğimde hemen kalbimle bu kitap arasında bir bağlantı kuruldu. O sırada evime geldiğimi ve bu dinin benim dinim olduğunu hissettim. Ben kendi dinimi bulmuştum. O anki duygularımı beyan etmek çok zor. Hiçbir karmaşık araştırma veya hiçbir uzun süreli tartışma yaşanmadı. Sadece benle Kur'an-ı Kerim arasında ani bir irtibat kuruldu.
Yeni yeni Müslüman olan insanlar genellikle Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami kitapları okumak ve Müslümanlardan ve din alimlerinden sorular sormakla İslam'ın hakkaniyetini ve hak dini olduğunu anlıyorlar. Ancak Bayan Fatıma Graham'ın sözleri üzerinde düşünüldüğünde bu kadının semavi İslam dini hakkında derin ve geniş inceleme yaptığı anlaşılıyor. Nitekim Müslüman olduktan sonra bile araştırmalarını eskisi gibi devam ederek bu dini daha iyi idrak etmeye çalışıyor. Fatıma Graham İngiltere'de dünyaya geldi ve şimdi yeni Müslüman olan eşiyle birlikte İskoçya'da yaşıyor. Karı koca geleneksel ve bitkisel tıp alanında faaliyet yürütüyor.
Bayan Graham Hristiyan Katolik bir ailede dünyaya geldi ve Katoliklerin okulunda okudu. Fakat Hristiyanlık Bayan Graham'ın meraklı ruhunu tatmin edemedi ve bu yüzden başka dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladı. Fatıma Graham bu konuyu şöyle anlatıyor. Dünyada çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladım ve doğru olduğunu hissedeceğim şeyi bulmak istedim. Yani onunla kendimi huzurlu hissedebileceğim şeyi arıyordum. Fakat kitaplarda sadece bu işin teorik boyutu yer alıyordu.
Bayan Fatıma Graham'ın İslam diniyle tanışması oruç üzerindendi. Bayan Graham olayı şöyle anlatıyor. Bir gün öğle yemeği vaktinde Müslüman arkadaşlarıma uğradım. Hepsinin oruçlu olduğunu öğrendim. Bu konuya çok şaşırdım ve onlardan oruç hakkında sorular sordum. İnançları hakkında da birçok soru sordum. Katoliklerin de kendi inançlarında bir nevi oruçları vardır. Fakat Müslümanların oruç ibadeti daha ciddidir. Ve Müslümanların fedakarlığı ve daha fazla dayanma gücünün işaretidir. Ancak Fatıma'da büyük değişim yaratan konu Müslüman arkadaşlarının ona hediye ettikleri bir hediyeydi. Bu değerli hediye İslam peygamberinin ebedi mucizesi Kur'an-ı Kerim'di.
Yeni Müslüman olan Fatıma Graham Kur'an-ı Kerim ile ilgili duygularını şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğimde hemen kalbimle bu kitap arasında bir bağlantı kuruldu. O sırada evime geldiğimi ve bu dinin benim dinim olduğunu hissettim. Ben kendi dinimi bulmuştum. O anki duygularımı beyan etmek çok zor. Hiçbir karmaşık araştırma veya hiçbir uzun süreli tartışma yaşanmadı. Sadece benle Kur'an-ı Kerim arasında ani bir irtibat kuruldu.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın hikmetli kelamı olduğundan ve içinde diğer semavi kitaplardan farklı olarak hiçbir tahrif veya değişiklik yaşanmadığından hemen hakikat talep insanları kendine çekerek onlara doğru yolu gösterir. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 9. ayetinde de bu kitabın en doğru yol olduğunu ve insanları hidayete erdirdiğini buyurmuştur.
Bu gelişmeden bir süre sonra Bayan Graham Müslüman bir alemin evinde şehadetleri dile getirdi ve resmen Müslüman oldu. Bayan Graham İslam dininin birçok müspet özelliğinin bulunduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dini benim için en mükemmel, saf ve pak dindir ve içinde ırkçılık diye bir şey yoktur. Bu dinde kadın erkek eşittir, adalete uyulur ve içinde belirlenen yasalar sade olmakla beraber çok mükemmeldir.
Tahran Radyosu.
Graham bu yasalara uyma konusunda da şöyle diyor. İşin başında ve Müslüman olduktan sonra sanki güçlü bir manevi yol açıldı ve beni Allah'a ve İslam dinine ulaştırdı. Şimdi İslam dinine yeni iman eden biri olarak bir dizi yasalara uymalıydım. Giyim tarzı, bazı gıda maddelerini yemek veya yememek, yapmam gereken veya yapmamam gereken bazı ameller gibi. Kuşkusuz bu tür ahkama uymak, batılı yaşam tarzından vazgeçerek İslami yaşam tarzına başlamak, batı toplumu gibi ortamlarda çok zor bir iştir ve zamana ihtiyaç vardır. Nitekim bu İngiliz yeni Müslüman kadın da yavaş yavaş bu yasalara ve ahkama uymaya başladı.
Bayan Fatıma Graham da Batı medyasının İslam karşıtı propagandalarından ve bu büyük ilahi dini ters yüz göstermeye çalışmalarından şikayetçidir. Bayan Graham İslam dininin bazı yüce öğretilerine işaret ederek şöyle diyor. İslam dininde bunca muhteşem ve muazzam örneklere rağmen eğer İskoçya, İngiltere ve Avrupa sokaklarında gayrimüslimlerden İslam dinini birkaç kelime de özetleyerek anlatmalarını isteyecek olursanız, eminim onların cevabı şu sözcüklerle sınırlı olacaktır. Haşin, sıkı, kadınlara karşı kötü davranmalar, insan hakları ihlalleri. Neden bu insanlar bizim mükemmel dinimiz hakkında şöyle düşünüyorlar?
İngiliz yeni Müslüman kadın Bayan Graham Yüce Allah ile ruhi irtibat hakkında da ilginç görüşleri gündeme getirerek şöyle diyor. Kalbin ve ruhun korunması Allah'ı zikretmek ve anmakla gerçekleşir. Dini tebliğ edenler kim Allah'ı anacak olursa kalbine şeytanın girmesini engelleyen ilahi bir nur girdiğini belirtiyor. O zaman bunun anlamı şu ki her ne kadar Allah'ı daha fazla anarsak kalbimizi ve ruhumuzu kötülüklere karşı daha fazla korumuş oluruz.
Bayan Fatıma Graham, Kur'an-ı Kerim, dua ve çeşitli zikirlerden Yüce Allah ile manevi ve ruhi irtibat kurma yöntemlerini takviye etme yolları şeklinde söz ediyor. Fakat namaz ibadetini ayrı bir önem vererek şöyle diyor. Namaz Allah ile irtibat için özel bir yoldur ve gayet tabii birkaç rekat namaz kılmaktan çok daha ötede bir durumdur. İmam Hümeyni namaz adabı hakkında şöyle buyuruyor. Şeriatın namaz için bazı zahiri kuralları vardır ve yerine getirilmeleri gereklidir. Ve aynı zamanda namaz gibi bir ibadetin üzerinde durulması gereken derinliği ve ruhu da söz konusudur.
İslami ibadetlerin zahiri ahkamı ve kurallarına uymak kadar bu ibadetlerin ruhunu ve derinliğini de gözetlemek Müslümanların gelişmesine ve yücelmesine katkı sağlayabilir. Bayan Graham bu konuda yaptığı değerlendirmede İslami ibadetlerin ve kanunların hem içi hem dışı konusunda ifrata kaçmamak ve ikisi arasında bir denge oluşturmak gerektiğini belirtiyor. Bayan Graham tekfirci terörün kökleri İslam ahkamının ve kanunlarının zahirine aşırı derecede önem vermelerine uzandığını belirterek şunları kaydediyor. Sırf manevi kalbin üzerinde odaklanmak ve kanunların zahirini önemsememek de yanlış olur.
Bayan Fatıma Graham şöyle devam ediyor. Ancak ne zaman Müslümanlar sırf yasaların zahiri üzerinde odaklanırsa o zaman ifrata kaçmış olur ve örneklerini gördüğümüz terör ve şiddeti yaratırlar. Radikal uygulamalarda bulunan insanlar Allah ile pak bir kalp ve saf bir ruh ile irtibat kurma yeteneğini kaybetmiştir. Nasıl olur da bir Müslüman kalbini ve ruhunu önemsediği halde kadınların ve çocukların hayatını kaybedecekleri yerlere bomba yerleştirir? Bu tür radikal insanlar kendilerini hakiki İslam'ın özü yerine siyasi ideolojilerin peşinden gittiklerini iddia ederek kendilerini ikna etmeye çalışıyor. Gerçekte Bayan Graham, tekfircilerin ilahi, latif ve narin ruhu şiddetle değiştiklerini ve başkalarını da inandıkları sapkın ve bağnaz kurallara uymakla yükümlü gördüklerini vurgulamak istiyor.
Bayan Graham kendisi gibi birçok yeni Müslümanın karşılaştığı önemli bir soruna da işaret ediyor. Bu insanların Müslüman olduktan sonra hangi mezhebe göre farzlara, haram ve helallere göre hareket etmeleri gerektiğini bilmediklerini belirtiyor. Bu insanların bazıları hatta İslam dininde çeşitli mezheplerin varlığından bile habersizdirler.
Bayan Graham bu durumu şöyle açıklıyor. İslam dinini yeni benimseyen insanlar bir dizi kural, kanun ve olurlar ve olmazlarla karşı karşıya geliyor. Bu insanlar neden Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli veya Caferi olmaları konusunda hiçbir görüşleri de bulunmuyor? Yeni Müslümanların en büyük sorunu onlara İslam dininde bu dinin kuralları ve kanunlarına uymak için çeşitli ve farklı yolların bulunduğu söylenmemesidir. Yani onlara İslam dininde çeşitli mezheplerin bulunduğu söylenmiyor ve sadece bu iş doğru, bu iş yanlış deniliyor. Bayan Graham yeni Müslümanlara onlara doğru yolu gösterecek mezhep hakkında araştırma yapmalarını öneriyor.
Graham şahsen İslami mezheplerin üzerinde detaylı bir araştırma yaptığını ve sonunda İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beyti'nin fertlerinin yüce öğretilerine dayanan Şia mezhebi onu dünya ahiret daha iyi bir şekilde saadete erdireceği sonucuna vardığını beyan ederek bu durumu şöyle anlatıyor. Kendi açımdan İslam dininin 5 mezhebi hakkında ciddi araştırma yaparak hangi mezhebin daha mantıklı olduğu konusunda karar vermem gerektiğini düşündüm. Bu arada önemli olan şey doğru yolda hareket etmek ve Allah beni doğru yolda hidayete erdirmesini niyaz etmektir. Ben Caferilerin ve Şiaların arasına katılmayı yeterli delillere dayanarak benimsedim. Şimdi de şahsen bu konuyu ve neden Şia mezhebini benimsediğimi ve bu mezhebi izlediğimi tartışmaya hazırım.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde su depoları ve İran'daki tarihi ambarlar konusuna kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere önceki sohbetimizde ambar veya su depolarının üstü kapalı bir havuz olduğunu ve su depolamak için genelde yer altına inşa edilen yapılar olduğunu belirttik. Su sorunu olan ve çöl bölgelerinde ambar genelde yağmur suları veya mevsimsel nehirlerle dolardı. Ayrıca ambar genelde İran'ın Yezd, Kaşan, Minab ve Lar kentleri ve Fars ile Hormuz kanallarının güneyinde yerleşim alanlarının bariz yapılarındandır. İran'ın en eski ambar örneklerinden M.Ö. 2000 yıllarına ait Çoğa Zembil yakınlarında olan ambara değinebiliriz.
Yine İran'ın en eski ambar örneklerinden bir diğeri ise Hicri 4. yüzyılına ait olan ve İran'ın güneyinde Fars ilinin sınırları içinde olan antik İstar kentinin 3 kalesinden birinde Fena Hüsrev olarak bilinen Azüdü Devle Edilimi tarafından inşa edilen ambardır. Bu ambar suyu derin vadi üzerine inşa edilen bir barajdan sağlanır ve yılda 1000 kişinin kullanımı için yeterli olurmuş. Bu arada Tahran'da Hicri 5. asrın ilk yarısında inşa edilen ve Safevi kralı Tahmasp tarafından onurlanarak tekrar kullanıma açılan Seyyid İsmail ambarına da değinebiliriz.
Yezd ilinde en az 100 ambar kendi döneminin özel mimari tarzları ile madgir olarak bilinen hava kanalları, mahzen büyüklüğü ve basamakları ile mevcuttur. İran'ın Yezd kentinde Çahar Menar olarak bilinen Bağ-ı Devlet-i Abad kompleksi, Zend Hanedanı döneminde Muhammed Taki Han Bafkı tarafından inşa edildi. Bu ambar Pehlevi döneminin sonlarına doğru yıkılmaya yüz tuttu. Fakat inkılabın ardından restore ve tamir edilerek günümüzde Yezd kentinin turizm kutuplarından biri olarak yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Devlet-i Abad bahçesi ambarı daire şeklindedir ve iki taraflı kerpiçten yapılan 4 badgir ve yuvarlak bir tavana sahiptir. Abambaran tüm bölümleri bahçenin dış tarafında inşa edilmişti. Böylece mahzene su akma ve temizleme işlemleri sırasında bahçe ahalisi rahatsız olmazlar. Abambaran mahzene 8 metre çapında ve 10 metre derinliğindedir. Şirkuh'tan kaynaklanan ve abambaran suyunu temin eden Devletabad kanatı ise bu bahçenin altından geçiyor.
Abambarların kendine has yapı ve mimari tarzı vardır. Zira yapıyı inşa edenler çok titiz hesaplar ve inceliklere, örneğin suyun taban ve yapının duvarlarına olan basıncı, su debisi, bina izolasyonu, hava dolaşımı ve suyun kirlenmemesini sağlamak gibi konulara dikkat ediyorlar. Bu arada ambarların dış cephesi ve güzelliği, özellikle de giriş kapıları, girişlerin üstüne yerleştirilen kitabelerde yazılacak anlamlı şiirlerin seçilmesi, bu yapıların etrafında yaşayanların özellikleri ve ruh haletleri ile yakın ve güçlü bağları olduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Ababanların doldurma dönemi ise Aralık ayından Şubat ayına kadar, yani kışın yoğun olduğu dönemdir. Yani tarımın yapılmadığı ve suyun depolanabileceği dönem. Böylece su bir yıl boyunca ambarda depolanabilirdi. Suyun bozulmaması ve kokmaması için mahzenin üstünden suyun içine kaya tuzları atılırdı. Suyun hareketsiz olması nedeniyle kaya tuzunun tümü erimez ve zaman aşımıyla mahzenin dibinde yaklaşık 1 metre yüksekliğinde koyu tuzlu su oluşurdu.
Bu yüzden mahzenin su musluğu tabandan 1 metre yükseklikte yerleştirilirdi. Böylece mahzenden su alınırken tuzlu su ile karışmazdı. Mahzenin suyu da bitince tekrar doldurması için mahzenin dibindeki tuzlar temizlenir. Böylece mahzen yeni su ile doldurulurken tuzlar suda erimez ve suyu tuzlu hale getirmezdi. Abambarların çok derin olan mahzenlerinin dibini temizlemek için çok zor ve meşakkatli bir çalışma gerekliydi. Bu yüzden sıradan insanların işi değildi. Çok güçlü kollar ve motivasyon gerektirirdi. Her iki özellik de kentin pehlivanlarında mevcuttu. Bu yüzden genelde abambarların yanında muhakkak pehlivanların antrenman yaparak güreştiği bir zorhane de bulunurdu.
Abambarlara kullanım açısından iki gruba ayırabiliriz. Mahallelerde, kervansaraylarda ve köylerde kervanların yolu üzerine tek bir bina olarak inşa edilen abambarlar ve evlerin içinde ya da özel insanlar için özel mekanlarda inşa edilen özel abambarlar. Kent ve köy abambarların yanında genelde cami, kervansaray, hamam veya yolcuların dinlenme mekanları gibi bazı binalar inşa edilirdi. Bu mekanlardan bir diğeri de buzdolabı gibi işlevi olan ve her mahalle kasaplarının etlerinin bozulmaması için etleri orada tutan bir havuzhane bulunurdu.
Abambarlar kamu binaları olarak İran'ın medeniyet ve kültürüne özel bir öneme sahiptir. Vakıf İran'da eski bir gelenektir. Buna esasen İnsanlar kendi menkul veya gayrimenkullerini özel bir kişi veya kuruma bağışlayarak gelirlerini özel bir yere harcıyorlar. Vakfetme geleneği İran tarihi boyunca ulusal ve İslami bir kültür olarak kentler ve köylerde, bazen de kurak çöllerin kalbinde önemli coğrafi unsurlar oluşturmuştur. Devletlerin halkın büyük kesiminin ihtiyaçlarını sağlama konusuna kayıtsız kaldıkları eski dönemlerde vakıf kurumları her zaman halkın ihtiyaçlarına uygun oranlarda çalışmalar gerçekleştirmiş, hala ülkenin dört bir yanında kalıntıları göze çarpan güzellikler yaratmıştır.
Hüseyin Meserret, Yez kültür ve tarihi konusunda bir araştırmacı olarak Yezdi Veziri Kütüphanesi'nin el yazmalı bölümün sorumlusudur. Meserret bu konuda şöyle diyor. Ab ambarlar inşaatı çeşitli zamanlarda iyi bir fikir ve bir kültüre yorumlayabiliriz. İnsana halkın suyunu sağlamak için ab ambarların dibinden suyu yukarı taşıyarak sokak kenarlarında, sakkahane ve sengaplarda ve yoldan geçen ve güçsüzlere su temin ettiren bir kültür. İran'ın geleneksel mimarisinde cadde ve sokaklarda ahali ve mahalle etrafına su sağlayan küçük alanlara sakkahane, ayrıca Türk hamamlarındaki kurnaya benzer taştan yapılmış büyük kaplara da sengap yani içinde su bulunan taş demirmiş.
Hüseyin Meserret, vakıf binaların yapımı ile ilgili belirli geçmiş hakkında da şöyle diyor. Gönülleri yaralayan acı Kerbela olayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ile yarenlerinin susuz kalmasının İran Müslüman halkının yaşamındaki etkisi nedeniyle bazılarının sakka olarak Hüseyin'i matemcilere su ulaştırma görevini üstlenmeleri, matem grupları ve halka su vererek Yezid'e lanet göndermelerine sebep olmuştur. Bu düşüncenin sonuçları İran Müslüman halkının dini inancında hala mevcut olması nedeniyle özellikle de Ab-ı Anbar gibi su ile ilgili binaların yapımı dikkat çekiyor. Ab-ı Anbarların vakıf namelerinde ve birçok kitabede İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın anısı ve onun susuzluğuna özellikle de Kerbela çölü ve Aşura gününe çok değinilir.
İran'da çeşitli abamalıların vakıf nameleri yapanlar ve vakıfçıların kendilerini sadece bu gibi yapılar inşa etmekle sınırlamadıklarını gösteriyor. Örneğin bazı hayırseverler, yaşlı kadın ve erkekler veya basamakları inip çıkamayanlar için bazı mekanda belirleyerek belirli bir ücret karşılığında bazılarının onlar için abamalılardan serin su taşımalarına karar verdikleri biliniyor. Testi satın almak için vakıfların da bir diğer örneğidir. Örneğin bazı vakıfçılar abambalılar mütevellisine her yıl bir miktar para vererek çocuklar tarafından kırılan her testi yerine yenisinin satın alınmasını istiyorlardı.
Kaya tuzu almak da diğer bir çeşit vakıftı. Tabii ki bu da abambarda depolanan suyun kokmaması ve bozulmaması içindi. Abambar yapımı her zaman hayır niyetiyle gerçekleşmiştir. Yapımını başlatan kişi tüm insanların ister Müslüman olsun ya da olmasın ondan yararlanması ve kendisine hayır duada bulunmasını dilermiş. Yez kentinde Müslümanlar ve Zertüşlerin en iyi dayanışma ve işbirliğinin örneği ise ab ambarların inşaatı, kullanılması, temizlenmesi ve doldurulmasıdır. Yez kentinde neredeyse tüm ab ambarlar vakfedilmiştir ve kentin hayırseverleri ise sahip oldukları ekonomi, siyasi ve sosyal konumları itibariyle bu yapıların inşaatına ve çalıştırılmasına katkıda bulunuyorlardı.
Son söz olarak eskiden bir bina veya abambar yapanlar veya vakfedenlerin birçoğu evlat veya erkek çocuğu sahibi olmayanlardı. Böylece bir bina inşa edip vakfederek kendi soyadlarını yaşatmaya çalışırlardı. Başka bir ifadeyle insanlar abambar yapımı veya vakfedilmesini bir insanın soyunun devam etmesi olarak algılıyorlardı. Yez kentinin yakınlarında olan Meybud'da Ali Ekber Abambarı, yine Yez kentinde Bibi Fatıma Golşen Abambarı ve Havvi Teyyibe Abambarı ise bu cümledendir.
D Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tarım Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bu bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Yüce Allah, Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayette Yüce Allah genel çizgileri belirlemek üzere İslam peygamberine şöyle emrediyor. Sana vahyedilen kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan için bu dünyada ve ahireti için gerekli olan her şey beyan edilmiştir. O zaman onu oku ve talimini yaşamında uygula ki dünya ahiret saadetin güvence altına alınsın. Gerçekte talim amaçlı olan bu emrin ardından Yüce Allah ikinci emre, yani terbiye amacına geçiyor ve namaz kıl şeklinde buyuruyor.
Namazın en önemli tesirlerinden biri günahları silmesidir. Namaz, günahları silmenin ve ilahi mağfiret ve aftan yararlanma vesilesidir. Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sorar. Eğer evinizin yanı başında içinde duru ve temiz bir su akan bir nehir varsa ve siz de günde 5 kez onda yıkanıyorsanız, ancak bedeninizde kir ve pislik diye bir şey kalır mı? Sahabe hayır diye cevap verdi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Namaz da işte bu akan nehir gibidir. İnsan ne zaman namaz kılarsa iki namaz arasında işlediği günahları silmiş olur. Bu sözlerden anlaşıldığı üzere günah yüzünden insan ruhu ve kalbinde ortaya çıkan yaralar namaz ile şifa bulur ve kalplerin pası silinir.
Namazın talim ve terbiye bakımından bir önemli özelliği insanı gelecekte günah işlemekten alıkoymasıdır. Çünkü namaz insanın iman ruhunu güçlendirir ve gölünde takva fidanını eker ve geliştirir. İman ve takva ise günaha karşı en güçlü engellerdir ve bu da Ankebut suresinin 45. ayetinde anlatılan namazın günahtan ve münkirlerden uzak durma üzerindeki etkisidir. Üstelik namaz gafleti de engeller. Gerçekte hak yolunu izleyenlerin en büyük sorunu yaratılış gayesini unutmaları ve maddi ve geçici lezzetlerin içine batıp gitmeleridir. Ancak namaz her gün 5 vakit ve kısa aralıklarla kılındığı için sürekli insanın gaflete kapılmaması konusunda uyarıyor ve neden yaratıldığını hatırlatıyor. Bu ise büyük bir nimettir ki insan günde birkaç kez uyarılacak bir aracı bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Namaz ayrıca bencillik ve kibiri de yok eder. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan ve defalarca Yüce Allah huzurunda başını secdeye koyan ve kendini de onun azameti karşısında küçücük bir zerre gibi gören insan, kibir ve bencillik perdelerini aralar ve gerçekte içindeki her türlü kibir ve üstünlük taslama duygusunu da yok eder. İşte bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam İslami ibadetlerin felsefesi yer alan ünlü bir hadiste imandan sonra aynı hedefi beyan eden ilk ibadetin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor. Yüce Allah imanı insanları şirkten arındırmak için vacip kıldı ve namazı da kibirden.
Namaz insanın manevi açıdan kemale ermesi ve ahlaki faziletlerini geliştirmesinin aracıdır. Çünkü insanı maddi sınırlı dünyadan ve tabiat aleminin dört duvar arasında göklerin melekutuna götürüyor ve meleklerle aynı seviyeye getiriyor. Ve insan hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın Rabbinin karşısında duruyor ve onunla konuşuyor. Bu amelin her gün tekrarlanması, üstelik Allah'ın azamet, rahmaniyetine vurgu yapılması ve ondan yardım talep edilmesi, İnsanın ahlaki faziletlerinin gelişmesi üzerinde önemli etkisi söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste namaz muttaki insanların Allah katına yakınlaşma aracı olduğunu beyan etmiştir.
Namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandırır. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Namaz, has niyet, pak sözler ve ihlaslı amellerden oluşan bir ibadettir. Bu ibadetin günde 5 vakit tekrarlanması insanda diğer iyi amelleri yerine getirme ruhunu canlandırır ve ihlas ruhunu güçlendirir. İmam Rıza Aleyhisselam namaz felsefesinin sorulduğu bir mektuba verdiği cevapta şöyle buyurmuştur. Namazın teşrii sebebi Yüce Allah'ın Rabbaniyetini ikrar etmek ve şirk ve putperestlikle mücadele ve Allah huzurunda huşu içinde kıyam etme ve geçmişteki günahları itiraf etme ve af talebinde bulunmadan ve ayrıca her gün Allah'a saygı göstermek için her gün alnını yere koymaktan ibarettir. Yine amaç insanı sürekli uyarmaktır ki gaflet tozu kalbine oturmasın. Kibire kapılması huşu içinde olsun. Dini ve dünyasının muhibetlerinin artmasını talep etsin. Bundan başka namaz sayesinde gerçekleşen gece gündüz Allah'ı zikretmek insanın kendi Mevlasını, onu yaratanı unutmamasına vesile olur. Ayrıca asi ruhun ona galip olmasını engeller. Allah'a yönelik bu bilgi ve onun huzurunda kıyam etmek insanı günah işlemekten alıkoyar ve türlü fesatları engeller.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde daha iyi bir yaşama sahip olmak için gereken ilkelerden biri olan zaman yönetimi konusunu ele alacağız.
Bizim hayatımızı daha iyi bir hale sokan önemli etkenlerden biri zamanı doğru kullanmaktır. Zaman elimizde nakit olarak bulunan ve nasıl harcayacağımızı bizim karar vereceğimiz en önemli servetimizdir. Zaman etkili ve doğru kullanmak hayatta ve iş hayatında başarılı olmak için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Zamanlarının yönetilmesine önem veren insanlar yaşamlarında büyük başarılar elde ederler. Zaman yönetimi demek, zamanı hedeflerimize ve isteklerimize ulaşmak için doğru ve yararlı bir şekilde kullanmaktır. Düşünenlere göre zaman yönetimi bulunduğumuz devrin zaruretlerinden biridir. Hani vakit nakittir derler ya, duymuşsunuz muhakkak. Aslında zaman çok çok daha değerlidir. Çünkü hiçbir zaman geri dönme ve yaratılma imkanı yok. Zamanımızı kimseden borç alamazsınız. Borç veremezsiniz. Biz sadece bir kez yaşamak hakkına sahip olup ikinci bir şansımız yoktur. Zamanımızı ne kadar doğru kullanırsak o kadar daha iyi yaşayacağız.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın 5 ciltlik Biharul Envar kitabında ise şöyle buyurulmuştur. Akıllı insan zamanını bilerek görevlerini yerine getirmekle mükellef. İçinde yaşadığı zamanın şartlarına vakıf olan birisi yanlışlara karşı korunacaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Yaşam günlerinizde ilahi günler vardır. Bu fırsatları kaçırmayıp en iyi şekilde yararlanmaya çalışın. Biz geçmişi değiştirmeyebiliriz ancak geleceği şekillendirmek bizim elimizdedir. Herkesin bulunduğu durum onun geçmişteki tedbiri ve çabalarına bağlıdır. Ancak gelecek durumu da bugünkü çabaları ve önlemlerine bağlıdır. Daha iyi bir hayat ve parlak anlar yaşamak için şimdiden harekete geçin. Her şeyi kadere bırakmayın. Böylece sadece hayat akışının seyircisi kalmayın. Sizin irade, hareketlilik ve çabalarınız bir inşaat ustasının elinde bulunan tuğlalar gibidir. Bu usta tuğlaları üst üste koyarak büyük ve güzel bir ev yapabilir.
Siz de zaman yönetimi vesilesiyle zamanı parçalara ayırıp bir tuğla misali üst üste koyarak başarı elde edebilirsiniz.
Tembel insanlar genellikle zamanlarını boşuna harcarlar. Bu tür insanlar hayatlarında belirli hedefleri olmayan insanlar olup sloganları genellikle oluruna bıraktır. Tembel insanlar gün boyunca saatlerce uyuyup televizyon önünden kalkamayan ve tüm zamanını sanal ortamda geçiren oynayıp eğlenmek ile geçiren insanlardır. Tembel insanlar anda yaşayıp çevrelerindeki insanlara çok bağımlı insanlardır. Çünkü tek başlarına hiçbir işte başarılı olmayacaklarını düşünüyorlar. Bu tür insanlar da depresyona girme vakaları sık sık görülmektedir. Bunun sebebi de bu tür insanlar izzeti nefislerinin ve morallerinin düşük seviyede olmasıdır. Tembel insanlara karşın aktif ve dinamik insanlar da zaman fazla değil, az bile gelir. Gerçekte daha iyi yaşamayı hedef edinen neşeli ve aktif insanlar zaman darlığından dolayı hep görülmesi gereken işleri vardır. Durum böyleyken bu vakit darlığının nerelerden kaynaklandığını sormamız lazım. Psikologlar farklı örnekleri inceleyerek zaman yönetimindeki engellerin birkaçını ortaya çıkarmışlardır.
Psikologlar ve filozofların bakış açısından zaman yönetimi ve vakit planlaması yolundaki en önemli engellerden biri de gerçek dışı afaki hayaller peşinde koşmaktır. Bizim kimilerimiz kafamızdaki çok büyük hayallerimizden dolayı vakit darlığı sorunu yaşadığımızı zannediyoruz. Arzulamak ve hayal kurmak kötü olmamasının yanı sıra insanın hareket edip çabada bulunmasında büyük rol oynamaktadır. Her insanın kendine has hayalleri vardır. Böyle bir insanın boş olduğu zamanlarda bu hayallere dalması, onun yorgun zihninin ulaşılması zor dünyaya yolculuk yapmasına neden olur. Ancak hayal kurarken gerçekçi olmakta fayda var. Hayal kurarken tek başınıza veya başkalarına danışmak suretiyle o hayalin ne kadar gerçekleşebilecek olduğunu da hesaba katmanız gerekiyor. Acaba hayalini kurduğum şeyin gerçekleşmesi için gerekli zamana ve imkanlara sahip miyiz?
Tahran Radyosu.
Gerçeği uzak, gerçek dışı hayalleri bir kenara bırakmak size daha iyi bir yaşamı vaat edecektir. Örneğin büyük bir insan olmaya karar verdiğiniz zamanı düşünün. Dünyanın ekonomik ve endüstri alanında başarılı devlerden biri olmak istediğinizi düşünün. Kültürde, sanatta veya bilimde kalıcı bir portre haline gelmek istediğinizi düşündüğünüzde zaman, İmkanlar, beceriler ve birçok başka etkeni de gözden kaçırmamanız gerekiyor. Psikologlara göre zaman yönetimi alanındaki en önemli sorunlardan biri karar verme ve önceliklendirme becerilerinin kişilerde bulunmamasıdır. Tabii karar vermek alanındaki tüm sorunlar bizim karar almaktaki becerimizin zafiyetinden kaynaklanmıyor. Kimi zamanlar karar vermenin korkusu veya aslında seçmemenizde tereddütlü olmamız bizim yanlış bir karar vermemize yol açabilir. Gerçekte tereddütlü davranmak özellikle de kronik ve sürekli bir davranış haline gelmesi takdirde ciddi bir bozukluk olarak hayatımızın kalitesini düşürebilir.
Çağdaş Alman şair ve tercüman Walter Kaufmann bu konuyla ilgili karar verme korkusu başlıklı teorisini ortaya atmıştır. Bu konuyla ilgili örneğimize dikkat edin. Cemil uzun bir zamandır arabasını değiştirip daha iyisini almak istiyor. Ancak elindeki arabanın bir tık üstünü almak için on binlerce para ödemesi lazım. Böylece ne bu hayalini unutabiliyor ne de kesin olarak ne yapacağına dair bir karara varıyor. Cemil kredi çekip arabasını değiştirebilir ancak bu konudaki tereddüt onun hayatını felç etmiş durumdadır. Evet arkadaşlar, karar verme korkusu kişinin iradesini zayıflatıp yok edebilir. Böyle bir kişi başkalarının görüşüne bağlıdır. Halbuki daha iyi yaşamak için güçlü bir iradeyle hayatın önemli kararlarını vermek zorundasınız.
Kimi zamanlar karar verme korkusu değil, işlerin ve faaliyetlerin önceliklendirilmesi bizim zaman yönetimi ve hayat planlamasında aksaklıklar yaşamamıza yol açabilir. Bazı dönemlerde aşırı yoğun olduğumuz zaman işlerin hangisini bir kenara bırakıp hangileriyle ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunu bir örnek ile anlatalım. Zehra bir öğretmen olarak eğitim alanındaki en güncel metotları öğrenip sınıfta uygulamak istemesinin yanı sıra evde de profesyonel bir aşçı olup olağanüstü bir ev hanımı olmak istiyor. Zehra çocuklarının duygusal ve başka açılardan eksiksiz bir şekilde yetiştirilmesinden de yana bir kadın. Spordan vazgeçmeyen Zehra'nın voleybol dalında şampiyon olma hayali de vardır. Acaba Zehra'nın bu kadar alanda başarılı olma şansı var mıdır? Kesinlikle imkansız. Tabii bunların hepsini sıralayıp önceliklendirmesi lazım. Önceliklendirme her insan için gerekli ancak zor ve sorunlara da yol açabilen zaruri bir beceridir. İyi düşünen insanlara danışmak böyle bir durumda bizi doğru karar vermekte destekleyen bir yöntemdir. Önceliklendirme vasıtasıyla en önemli seçenekler ilk sıralara yerleşip daha az önemli olanlar ise daha sonraya bırakılır.
Psikologlara göre yok diyebilmekteki zafiyette zaman yönetiminde engeller oluşturan bir etkendir. Eğer sizde hayır demek sanatına sahip değilseniz bundan dolayı ağır bedeller ödemeniz gerektiğini unutmamanız lazım. Yok deme kabiliyetine sahip olmayan insanlar gerektiğinden daha fazla zahmete ve zorluğa katlanmak zorundalar. Örneğin önemli bir projenin başındayken akrabalar veya arkadaşların biri arayıp sizin onunla alışverişe gitmenizi istediği bir durumu yaşadınız mı hiç? Veya aynı durumda sizi bir ziyafete çağırıp sizde yok diyemediğiniz olmuş mudur hiç? Böyle olursa gerçekte siz önemli işleri bırakıp asıl hedefinizden uzaklaşmış olacaksınız. Zamanınızı boşa harcayıp kötü bir zaman geçireceksiniz. Hayır diyemediğinizden dolayı. Başkalarına yardım etmek ve ihtiyaçlarını gidermek her kişinin insani görevlerindendir. Ancak bu özelliğinde aşırıya gitmesiyle kişi suistimallere ve istismarlara maruz kalabilir. Örneğin genellikle insanlar yardıma ihtiyaçları olduğu zamanlar daha çok hayır deme gücüne sahip olmayan insanlardan yardım isterler. Böyle bir kişi ne zamanını yönetebilir ne de başkalarına zamanının değerli olduğunu anlatabilir. Hayır deme sanatındaki zafiyet, insanı ahlak dışı davranışlara, fesada ve yokluğa sürükleyip genelde kişinin hayatını krize sokabilir. Daha iyi yaşamak için zamanınızı yönetip bu zamana ayrı bir değer kazandırmanız lazım.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz.
Bizleri arzu ettiğiniz takdirde Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik